Ayrım 14, Birinci Dünya Savaşı ve Türk Devrimi, Doğu Perinçek, sayfa 161. 8. Bölüm, Sonuçlar. 8.1, Talat Paşa'yı yeniden keşfetmek. Dünya Savaşı'nın ve 1915 olaylarının 100. yılını arkada bıraktık. Ermeni soykırımı yalanına karşı mücadelenin yükselişiyle birlikte, ülkemizde Dünya Savaşı tarihine ilgide özel bir yoğunlaşma oldu. Türk milletinin aydınları ve uzmanlar yakın tarihi yeniden araştırıyor, yeniden öğreniyor. Bugünü savunmak ile tarihi savunmak aynı görev kapsamındadır. Bu arada Talat Paşa yeniden keşfedilmektedir. Dipnot, Talat Paşa konusunda bakınız Tevfik Çavdar, Talat Paşa bir örgüt ustasının yaşam öyküsü, İmge Yayınları. Hasan Babacan, Mehmet Talat Paşa, 1874-1921, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2005, Sina Akşin, Talat Paşa ve İttihat ve Terakki, Teori Sayı 194, Mart 2006, sayfa 3 ve devamı. İsmail Hakkı Pekin, Talat Paşa Teori Sayı 301, Şubat 2015, sayfa 21 ve devamı. Şule Perinçek, Bizim Ermeniler ve Talat Paşa Teori Sayı 303, Nisan 2015, sayfa 11 ve devamı. Şule Perinçek, Talat Paşa Bir Devrimcinin Yaşam Öyküsü Teori Sayı 194, Mart 2006, sayfa 20 ve devamı. Bugün vatanı savunmak için Talat Paşa'ya sarılmamız doğaldır. Çünkü Kurtuluş Savaşımız 1919 yılında değil, Dünya Savaşı ile birlikte 1914 yılında başlamıştır. Talat Paşa emperyalizme karşı yürütülen büyük savaşın devrimci önder kadrosu içinde olayın özünü kesin bir dille saptamıştı. Bu bağlamda Ermenilerle olan mesele de bir Türk-Ermeni meselesi değil, fakat emperyalizmle aramızdaki meseledir. Şark meselesinin parçasıdır. Türk Devleti o 1914-1923 arasındaki büyük mücadeleyle kurulmuştur. Onu yıkmak isteyenler onun temelini yasa dışı ilan etmek peşindedirler. Bu nedenle bugün Talat Paşaların vatan savunması mevzilerinde sağlam durmak aslında Kurtuluş Savaşı zaferimizi ve cumhuriyetimizi savunmak için şarttır. Aydınlarımız, gençlerimiz, bütün milletimiz, Namık Kemallerden Mustafa Kemallere uzanan devrimci tarihimizi olumlu olumsuz dersleriyle incelemek durumundalar. Namık Kemal ile Mustafa Kemal Paşa arasındaki devrimci halka kimdir derseniz Talat Paşa'dır. Öncelikle büyük bir devrimcidir, büyük teşkilatçıdır. İttihat Terakki Türk devrim tarihinin kök teşkilatıdır. Hatta dünya devrim tarihinde yeri olan bir partidir. Talat Paşa işte o partinin önderidir. Büyük bir ahlak ve fedakarlık örneğidir. Büyük devlet adamlarımızdandır. Atatürk Talat Paşa'nın katledildiği haberini aldığında gözleri dolmuş ve memleket büyük bir evladını kaybetti demiştir. Dipnot Atatürk'ün sırdaşı Kılıç Ali'nin anıları. Derleyen Hulusi Turgut, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2005, sayfa 572. 18 Mart 2006 günü Berlin'de 10 bin yürüyüşçü Hardenberg Caddesi'nde Talat Paşa'nın vurulduğu yerde saygı duruşundayız. Talat Paşa'yı vurmuşlar ama öldürememişlerdi. İşte 10 bin Talat Paşa ellerinde ay yıldızlı al bayraklarla dimdik, hepimiz Talat Paşa'yız diyordu. Tarih hiçbir değerin hakkını yemiyor. Öyle dönemler oluyor ki unutulmuş sanılan değer, kendisini var eden gerçeklik nasıl olsa gündeme geleceği için tarihin içinden başını kaldırıyor ve yeniden bilinçlerdeki yerini buluyor. Tarih Talat Paşa'ya haksızlık etse yazık olurdu. Edemedi, edemezdi. Çünkü Talat Paşa bizim Kurtuluş Savaşımızın ilk dönemi olan 1914-1918 yıllarının en önemli simasıydı. Tarihi 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkesi'nde donduracak olursanız o ilk dönem bir yenilgi dönemi gibi gelebilir ama devamı vardır. 1914 yılında başlayan Birinci Büyük Savaş Türkiye için 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlandı. O zaferde 1914-1918 genel savaşının da kuşkusuz önemli payı vardı. Şöyle de söylenebilir, Çanakkale direnişi başta olmak üzere o 4 yıllık büyük direniş olmasaydı Sakarya ve Dumlupınar da olmazdı. Birinci Dünya Savaşı'nda İttihat Terakki yönetiminin siyasi ve askeri hataları yukarıdaki yargıyı değiştirmez. O devrimcilerin payına Türkiye'yi meşrutiyetle ve Alman İttifakı'yla kurtarmak düşmüştü. Oysa Türkiye ancak Cumhuriyet'le ve Sovyet İttifakı'yla kurtulabilirdi. Tecrübe bunu kanıtladı. 1914'te ne Cumhuriyet vardı ne de Sovyetler Birliği. Ama işte Talat Paşaların Çanakkale'de simgeleşen vatanseverliği hem bizi Cumhuriyet'e götüren bir tecrübeydi hem de Rusya'da Şubat ve Ekim devrimlerinin yolunu açtı. Tarih böyle ilerliyor. Özeti Talat Paşalar bizim Kurtuluş Savaşı tarihimizin bir parçasıdır. Kahramanlar her zaman talihli olmuyor. Talihsiz kahramanlar da bir tarih gerçeğidir. Talat Paşalar yad ellerde peş peşe şehit olarak büyük yenilgiyi canlarıyla noktaladılar. Fedailer geleneğinin temsilcileriydiler ve o geleneğe hayatlarını katmış oldular. Atatürk'ün Talat Paşa'nın şehit olduğu haberini alınca tutamadığı gözyaşları kuşkusuz o fedailer geleneğine duyulan bağlılığın bir ifadesiydi. Talat Paşa yalnız intikam duygularıyla katledilmedi. O Anadolu'da başlayan Kurtuluş Savaşı'na Avrupa'dan destekliyordu. Ve bir an önce Anadolu'ya gidip savaşın ön cephesinde görev alma arzusunu Mustafa Kemal Paşa'ya mektupla bildirmişti. 22 Kasım 1919 tarihli o mektupta memleketin kurtuluşuna katkı için yaptıkları çalışmanın raporunu verir. Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki milli mücadelenin başarısı için görevlere hazırdır. Otorite Mustafa Kemal Paşa'da olmalıdır. Talat Paşa bir yandan da Kurtuluş Savaşı'mızı desteklemeleri için Bolşeviklerle görüşmelerde bulunmaktadır. Mustafa Kemal Paşa 20 Şubat 1920 günü Talat Paşa'ya yolladığı çok uzun cevapta mücadeleyi özetler, seçenekleri tartışır. Birlikte çalışma uygun görülmüştür. Ancak yabancılarla temasların kendi denetiminde yürütülmesini ister. Mustafa Kemal Paşa'nın Talat Paşa'dan bir talebi de hiç olmazsa 50 bin lira göndermesidir. Talat Paşa da bütün devrimciler gibi yenilgiyi kabul etmemiştir ve Anadolu'daki devrimci hükümetin yanındadır. İşte Talat Paşa'nın şehit edilmesinin asıl nedeni budur. Öldürülmeden 18 gün önce Şubat'ın 26'sında Ham şehrinde İngiliz Herbert Aubrey ile görüşür. Aubrey İngiliz hükümetinden gelen talimatla hareket etmektedir. Hatta bu görüşmede İngiliz hükümeti ve Anadolu'daki milli hareket arasındaki anlaşmanın koşulları konuşulur. Bu konuşmada Talat Paşa'nın milli mücadelenin kayıtsız şartsız yanında olduğu görülür. Büyük olasılıkla Talat Paşa'yı katletme kararı bu görüşmeden sonra verildi. Tehleryan cinayetin tetikçisiydi. Kurşunu arkadan sıktı ve tanıkların anlatımlarına göre Talat Paşa ölüne doğru eğilerek yere kapaklandı. Mithat Cemal Talat Paşa için yazdığı şiirde "En sonra eğildinse kurşunla eğildin" der. Talat Paşa eğilmeyen adamdı. Yine şairin deyişiyle kütle adam, millet adam, bayrak adamdı. Talat Paşa'nın sevdikleri çıplak adamlardı, yoksullardı. Altınlar akarken de züğürt ölmeyi bilmişti. Kurşun devrimciyi vurmuştu. O kurşunların sonu gelmedi. 1990'lardan sonra Türkiye'yi parçalama planları bir kez daha gündeme gelince Talat Paşaların üzerine örten bulutlar da dağıldı. İşte biz Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır diye Avrupa merkezlerinde haykırırken Talat Paşa'ya vefa ve saygı duyguları da yüreklerde yeniden doğuyordu. Berlin 2006 eylemine Talat Paşa Harekatı adını vermiştik. Siz misiniz Talat Paşa'yız diyen Avrupa'nın emperyalist basın yayın organları Talat Paşa'ya yaylım ateşi başlattı. Demek ki öldürememişlerdi. Avrupa Parlamentosu 2006 baharında Türkiye hükümetinden Talat Paşa Harekatı'nı dağıtmasını talep etti. Emperyalizm Talat Paşa Harekatı'nın dağıtılması için toplanıp karar mı alıyordu? Öyleyse biz de Talat Paşa Komitesi'ydik. KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın önderliğinde yürütülen Lozan 2005 ve Berlin 2006 eylemlerini başaran Talat Paşa Komitesi'nin isim babası Avrupa Parlamentosu'dur. Kendi vicdanımla konuşurum kimi zaman, gizlice kendime sorarım. Ermeni soykırımı iddiaları konusunda da çok sordum, sordukça daha çok araştırdım. Vicdan bugünkü Türkçemizde bulunç, çok güzel bir karşılık. Almanca'daki bilmek kökünden türemiş gewissen kavramına benziyor. Bulmak bilmekten önceki eylemdir. İnsanın buluncunda yani vicdanında sorduklarına bir cevap bulması için orada bir ağırlık bulunması gerekiyor. Bulunç dediğimiz o ağırlık toplumsal tecrübelerin ve tarihsel birikimin kişinin bilincindeki izleridir. Buluncumun ağırlığını arttırmak için daha çok araştırdım, bilgi peşinde koştum, kendimle daha içtenlikle ve cesaretle hesaplaştım. Sonuç şudur, Türkiye'ye yöneltilen Ermeni soykırımı suçlaması kadar ağır bir haksızlığa dünya tarihinde az rastlanır. Yine Talat Paşa'ya yöneltilen soykırımcı suçlaması da bizim devrimci tarihimizi hedef alan bir iftiradır. Evet, devrimci tarihimiz. Emperyalizme başkaldırı tarihimizi suçladılar. Olay budur. Eğer bir soykırım gerçeği olsaydı bunu en önde savunan Türkiye'nin devrimci aydınları olurdu. Bu birikim bizde vardır. Birinci Dünya Savaşı'nı özellikle Ermeni meselesi bağlamında aydınlığa kavuşturmak, bugün hakikat aşkının ötesinde bir yurtseverlik görevi, devrimci bir iş olmuştur. Zaten bu konu 1915'ten beri bizimle emperyalizm arasındaki savaşın bir cephesidir. Emperyalizmin Ermeni katliamı konusundaki haksızlığı belki de kendisine en çarpıcı biçimde Talat Paşa cinayeti davasında göstermiştir. 15 Mart 1921 günü Tehleryan denen kişi Berlin-Hardenberg Caddesi'nde Talat Paşa'yı tabancayla katleder, sanık yakalanır. Daha ilk sorguda Talat Paşa'yı bilerek, isteyerek ve taammüden öldürdüğünü itiraf eder. İşlenen suç meydandadır, kanıtlar kesindir, tanıkların hepsi katili teşhis etmişlerdir ve katil suçunu itiraf etmektedir. Suç aleti olan tabanca ortadadır, namludan hala barut kokusu gelmektedir. Ama Berlin'de 2 Haziran 1921 günü başlayan ceza yargılamasında en az merak edilen konu Tehleryan'ın işlediği suçtur. Duruşmada daha ilk dakikalardan itibaren Tehleryan sanık sandalyesinden kaldırılır, oraya 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri emperyalizmi ile savaşan genç Türk devrimciliği oturtulur. Araştırılan konu artık Hardenberg Caddesi'nde işlenen cinayet değildir. Doktor Lepsius gibi Türk düşmanı sahtekarlara bilirkişi görevleri verilerek, Andonyan gibi yalan memurlarının imal ettiği uydurma belgelerle Türkiye'nin emperyalizme karşı savaşı yargılanır. Tutanakları okuyunuz. Yargıç öyle bir sorgu yürütür ki, Tehleryan'ı bir katil olmaktan çıkartır, bir mazlum konumuna yerleştirir. Sanki katledilen Talat Paşa değil Tehleryan'dır. Bu davada Talat Paşa'ya verilen rol ise katil olmaktır. Dahası işlenen suçla ilgisi olmayan Ermeni tanıkların duygu sömürüleriyle Tehleryan bir kahraman mertebesine yükseltilir. Berlin'in psikiyatri ve sinir uzmanlarına verilen rol ise kahraman Tehleryan hakkında neredeyse ceza ehliyeti olmayan bir psikopat raporu vermeleridir. Ama Tehleryan'ın psikopatlığının sorumlusu dahi Türk zulmüdür. Dava Hardenberg Caddesi'ndeki cinayetten o kadar uzaklaştırılmıştır ki, jüri yargılama sonunda yargıcın sorusunu şöyle algılamıştır: Türkiye suçlu mudur? Tutanakları okuyan herkes soruyu böyle yorumlar. O nedenle Berlin'deki Talat Paşa cinayeti davası bir Türkiye davasıdır. Ve Berlin yargılamasında 1915 yılının savaş koşullarında Türkiye'ye çamur atan emperyalist İtilaf Devletleri de artık Alman Devleti de katılmış olur. Alman Devleti, yenilmiş ve teslim alınmıştır ama o sırada yenilmeyi kabul etmeyen, Kurtuluş Savaşı'nı sürdüren bir Türkiye vardır. Anadolu'da Batı cephesinde, Doğu cephesinde, Güney cephesinde savaş devam etmektedir. Bir kurşun da Berlin'den, Tehleryan'dan gelir. O yetmez, bir kurşun da yenik Alman emperyalizminden. Katil Tehleryan Berlin'de aklanmıştır. Alman kanunlarına göre Tehleryan'ın idamını isteyen savcı, aklama kararını temyize bile göndermez. Aslında Berlin Ağır Ceza Mahkemesi Tehleryan'ı aklarken Alman adaletini mahkum etmiştir. Artık Berlin'de hakimler yoktur. Berlin'de İngiliz-Fransız emperyalizminin memurları vardır. İnsan tutanakları okurken adalet yok mu, vicdan yok mu diye bağırmak ister. Tutanakların sayfalarından bu feryada bir tek Mareşal Limon von Sanders cevap verir. Mahkemede bilirkişi olarak dinlenen Mareşal hakikati söyleyecektir. Berlin Ağır Ceza Mahkemesi'nde oynanan tiyatroda rol yapmayan, sahici olan bir tek o ağırbaşlı ve vefalı Mareşal vardır. Bir de savcı, ikisi de tarih önünde konuşmaktadırlar. Liman von Sanders yaşanan çatışmaları iki nedene bağlamıştır. Birincisi Ermenilerin silahlarını teslim etmemeleridir. İkincisi Ermenilerin Çarlık Rusyası ordularında Türkiye'ye karşı savaşmalarıdır. Sahnelenen davada namuslu davranma çabasında olan bir de savcı vardır. Evet, İngiltere ve Fransa'ya esir düşmüş Alman hükümetinin emirlerine boyun eğmiştir. Verilen aklama hükmünü temyiz edememiştir. Ancak duruşmalar sırasında yer yer isyan ettiği görülür. Bu sözler birinci savcı Görlnik'indir. Sayın jüri üyeleri, bu ceza davasına özel bir anlam veren şey onun adli tarafı değildir. Aynı şekilde yurt içinde ve dışında dikkatle bu mahkeme salonuna çevrilen ilgi de değildir. Önemi başka şeylerden kaynaklanmaktadır. Bu fiilin psikolojik nedenleri Dünya Savaşı zamanına kadar dayanmaktadır. O uzaktaki Anadolu'da meydana gelen vahşi ve kanlı olaylara dayanmaktadır ve kulaklarımız Dünya Savaşı'nın gök gürültülerini yeniden duyduğunu sanmaktadır. Ayrıca kurbanının kişiliği de fiilin özel bir önem kazanmasına yol açmaktır. Adı sanı bilinmeyen, tanınmayanlar kitlesinden bir el kalktı, kendisi de bir halkın evladı olan, milletler arasında o muazzam dövüş sırasında vatanının kaderini yönlendirmiş ve Alman halkının sadık bir müttefiki olarak tarihin zirvesine çıkmış olan bir adamın üzerine indi. Baylar, Ermenilerin ve dostlarının bu dehşet verici eylemlerde Talat Paşa'nın sorumluluk taşıdığı kanaatinde olduklarından şüphe yoktur. Ama baylar, bu Ermeniler ve dostları tarafından savunulan taraflı bir görüştür ve olayları tamamen farklı bir şekilde değerlendirecek pek çok tanığı burada sizin önünüze getirmek çok kolay bir iş olurdu. Türkiye'de bulunmuş ve olayları yakından bilen birçok Almanla konuştum. Onlar tamamen farklı bir görüştedir. İstanbul hükümetinin Ermenilerin kökünün kazınmasını hedeflemesinin söz konusu olmadığını, devletin ve askerin çıkarları nedeniyle, belki de yanlışlıkla, o bölgeyi boşaltma emri verildiğini, ancak bunun son derece vahim sonuçlara yol açtığını anlattılar. Burada yargıç savcının sözünü kesip davayla ilgili konuşmalara girmesi uyarısında bulunur. Oysa duruşmanın birinci günü baştan sona bu konuda nutuklarla geçmiştir. Doğu Perinçek. Bay Profesör Doktor Lepsius'un çok ilginç ve kapsamlı açıklamalarının bence bir hatası vardı. Çok planlı ve sistematik olmakla birlikte olaylarla ilgili bu tespitler meydana geldikleri sırada ve olay yerinde yapılmış kendi kişisel gözlemlerine değil, daha sonraki raporlara dayanmaktadır. Bu nedenle diğer bilirkişinin Bay General Liman von Sanders'in sözlerine daha fazla değer vermekte sanırım haklıyım. Kendisi o sıralarda orada yüksek bir mevkideydi ve olayları çok yakından gördü. Bilirkişi burada Ermenilerin bölgeden çıkarılmasını emreden İstanbul hükümetinin politikasıyla uygulamayı birbirinden net bir biçimde ayırmıştır. Bu caniyane hareketlerin kişisel ve manevi sorumlusu Talat Paşa'dır şeklindeki ifadelerin haklı olmadığını tespit etmek amacıyla burada bir parantez açmak zorundayım. Sunulan belgelerin davada kullanılması beni yanıltamaz. Örneğin bizde de devrimci kargaşa sırasında böyle yazı ve belgelerin tanınmış kişilerin imzasıyla ortalığa çıktığını, daha sonra bunların sahte olduğunun iddia edildiğini ben bir savcı olarak biliyorum. İstanbul'da Talat Paşa aleyhine verilen ve burada da sözü edilen karar da beni şaşkınlığa düşüremez. Orada nesnel gerçekliğin tespit edilip edilmediğini bilmiyorum. Bu elbette mümkündür. Ama eski sistem yıkılınca onun kahramanlarının yeni sistemde suçlu ilan edilmelerinin tecrübeyle sabit olduğunu da unutmamak gerekir. Baylar, ittifak devletlerinin dostu olan Jön Türklerin devrilip yerine ittifak devletlerinin düşmanı olan İtilaf devletleriyle birlikte hareket eden hükümetin getirildiği o hızlı ve keskin siyasi sistem değişikliğinin bir benzeri daha tasavvur edilemez. Yani daha önce belirtildiği gibi nesnel gerçekliğin araştırılıp araştırılmadığını bilemeyiz. Dolayısıyla şunu tekrarlamalıyım. Sunulan kanıtlar Talat Paşa'nın bu suçlardan manevi olarak sorumlu olduğuna dair en ufak bir kanıt bile getirememiştir. Dipnot: Doğan Akhanlı, Talat Paşa Davası Tutanaklar, Belge Yayınları İstanbul, Şubat 2003, sayfa 120-126. Talat Paşa cinayeti davasının tutanakları bütün cephelerden okunmalıdır. Bu tutanaklarda bir takım hayali anlatımlarla abartılmış da olsa Ermeni yurttaşlarımızın çektiği acılar da vardır. Karşılıklı boğazlaşma ve kırımlarda zayıf olanlar daha çok kırılmış, daha çok ezilmiştir. Ezilen koşullara göre Ermenidir, Türktür, Kürttür, ancak hepsi bizdendir ve en sonunda hepsi insandır. Anadolu'nun yüzlerce yıl kardeşçe yaşamış insanları birbirini boğazlarken büyük emperyalist devletlerin Osmanlı Devleti'ni paylaşma planları da yürümüştür. Bu olayları anlamak için en iyisi Kaynak Yayınları'nın Ermeni kaynaklarıyla Ermeni yalanını anlatan dizisi incelenmelidir. Özellikle Ermenistan'ın ilk başbakanı Koçaz Nuni'nin ünlü raporu, orada olayları anlamak için anahtar verilmektedir. Mesele birinci olarak emperyalizme tavırla ilgilidir. Emperyalist saldırganlarla birlikte misin, yoksa direniyor musun? İkinci olarak katliamlarda devlet geleneği çok önemli bir rol oynamıştır. Olayları yaşayan Rus generallerinden Ermenistan Başbakanı Koçaz Nuni ve diğer namuslu Ermeni devlet adamları ve tarihçilerine kadar herkes aynı saptamada bulunmuştur. Türkler devlet ve ordu geleneğine sahiplerdir. Bu nedenle savaştılar, savaşlarda öldürdüler, isyanları bastırdılar. Ancak Türk ordusu planlı ve sistemli kırım yapmadı. Otoritesini kurduğu yerde asayiş ve güvenliği sağlamaya çalıştı. Ermeniler ise farklıydı. Koçaz Nuni bu farkı özetle şöyle anlatmaktadır. Devlet yönetmeyi bilmiyorduk. Savaş koşullarında otorite kurabilmek için şiddete başvurduk. Türkleri, Müslümanları kırdık. Ancak yine otorite kuramadık. Bunun üzerine bir gücün gelip elimizden o devleti almasını beklemekten başka çaremiz kalmadı. Allah'tan Bolşevikler geldi, iktidarı aldı ve biz de kurtulduk. Dipnot: Ovanes Koçaz Nuni, Taşnak Partisi'nin yapacağı bir şey yok. Çeviren Arif Acaloğlu, 28. Basım Kaynak Yayınları, İstanbul Şubat 2014. Bu özet büyük bir tarih dersidir. Devlet kurmak, güvenlik sağlamak yabancı devletlerin kışkırtmaları ve desteğiyle olmuyor. Yüzlerce binlerce yıllık bir tecrübeyi gerektiriyor. Bakınız, Kuzey Irak gibi bir avuçluk toprak parçasında ABD ordularının gölgesinde devlete benzeyen bir oluşum yoktur. İki ayrı aşiret yapısı, iki ayrı derebeylik oluşturmuştur ve kendi aralarında bile birleşememektedirler. Bölgede ne güvenlik vardır ne de barış sağlanmıştır. Talat Paşa cinayeti davasına dönecek olursak, tutanakları okuyunca şu hükme varıyorsunuz. Bir yalanı ancak daha büyük yalanlarla ve buluncunuzu, yani vicdanınızı daha çok çiğneyerek sürdürebilirsiniz. Bu yargı tutanaklara geçen uydurma ifadeler için olduğu gibi, tutanakların Türkçe'ye yapılan ilk çevirisi için de geçerlidir. 14. ayrımın sonu. Sayfa 171.